Merhaba, NTV Radyo'da Spor Merkezi başlıyor. Bu akşam stüdyoda ben Ege Berkkiraz, sevgili Numan Gülşen'le birlikteyiz. Numan merhaba, hoş geldin.
Merhaba Ege.
Bugün sporun gündemini konuşacağız yaklaşık 20 dakika boyunca. Tabii ana gündem maddesi elbette dün akşam oynanan Süper Lig'deki derbi maçı olacak. Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili dün akşam neler oldu, ligin geri kalanı nasıl etkilenir, bunu konuşmak istiyoruz. En ağırlıklı gündem maddesi doğal olarak bu olacak tabii ki.
Evet.
Galatasaray kazandı, aynı şekilde lider kalmaya devam etti. Beşiktaş için tabii kolay bir karşılaşma olmadı ama Galatasaray için de pek kolay bir karşılaşma olmadı. Sonuç olarak erken bulduğu bir golle Galatasaray, Beşiktaş için talihsiz bir an oldu tabii ki.
Evet.
Ve 3 puanı yazdırdı, hanesine ayrıldı rahat bir şekilde o maçtan Galatasaray. Sen neyi ön plana çıkaracaksın dün akşamdan, derbiden ilk notun ne olacak?
Ya bir kere keyifsiz bir maçtı. Herhalde oradan başlamak gerekiyor.
En gerekti. Güzel başlangıç bence de böyle. Çünkü yani en azından samimi bir başlangıç oldu. Gerçekten de keyifsiz bir maçtı. Evet.
Ya çünkü o erken gol olmasa herhalde maçta gol olacağı pek yoktu.
Bence de.
Baktığında. Çünkü ev sahibinden başlayalım. Beşiktaş'ın oyun planı zaman zaman da konuşmuştuk. Evet. Hem burada hem NTV'de. Eğer Santos Jetson'un yokluğunda Amartya oyunu atırsa biraz daha defansif bir oyunu benimseyecek gibi duruyordu. Ve bu oyun olarak tatmin etmeyecek diye söylemiştik.
Doğru.
Nitekim de öyle oldu.
Doğru.
Yani orta sahada çok fazla üretkenlik olmayınca o geçişlerde de hücumun da çok fazla yapacağı bir opsiyonu kalmadı. Galatasaray'da da orta saha biraz daha sert olunca tabii orayı geçmek biraz zor oldu. O yüzden de ne Muçi ne Semih, ki iki oyuncuya da yakın markajlarla çok fazla bir hareket alanı kalmadı. Cenk de öyle. Biraz Raşitsa hareketli gibiydi. Onun da ikinci yarıda yakaladığı pozisyonlar vardı ama oraya da geliriz birazdan. Onun dışında çok fazla üretkenliği olmayan bir Beşiktaş oldu. Savunma anlamında evet biraz daha derli toplu durdu. Ama burada Galatasaray'ın da üretkenliğinin olmadığını söyleyelim. O yüzden keyifsiz bir maçtı diye söylüyorum. Böyle bir başlangıç oldu baktığında.
Doğru, kesinlikle katılıyorum. Galatasaray açısından bence de çok üretken bir karşılaşma değildi. Özellikle zaten şimdi istatistikleri de konuşuruz biraz daha. Hani ya ben istatistikleri açıkçası öyle çok da inanan bir insan değilim. Ama genelde de iyi bir profil sunar ya zaten maçtan sonra. Evet. O açıdan istatistiklere de şimdi zaten mutlaka bakarız. Galatasaray için çok üretken değildi ama bir yandan da Galatasaray her zaman şu güveni veriyor ya, işte bu tür maçlarda ben ne olursa olsun istediğimi alabilirim güvenini yıllardır veren bir takım ve bence dün akşam da aslında biraz da o güvenle, o özgüvenle kazandılar ve sahadalardı.
Evet.
Beşiktaş'ta Galatasaray'ın tam tersi bir psikolojide özellikle sezon başından beri. Dolayısıyla o psikolojiyi yönetmekte bence hala zorlanıyorlar. Öyle bir durumları var diye düşünüyorum. Evet, böyle bir maç oldu yani açıkçası. Galatasaray'da en çok kimi beğendin, onu sorayım sana.
Galatasaray'da en çok kimi beğendin?
Yani var mı öyle bir isim, ya da öyle sorayım. Ön plana çıkan.
Yani belki yine Torreira.
Torreira olabilir.
Ve Sanchez'i belki. Sanchez çok hamleleriyle.
İşte hep standardı çok yüksek.
Aynen öyle. Yani pozisyon bilgisiyle en ön plana çıkan isim. Ve hep defansif konuşuyoruz ama tabii ki de Muslera. Yazal'ın şutunu çıkardığında orada belki maç berabere tamamlanabilirdi. Dediğim gibi en fazla Beşiktaş'ın yakaladığı en ciddi net pozisyonlardan biri buydu. Bunun da işte biraz önce dediğim gibi işte Amartya'nın çıktıktan sonra orada biraz daha üretebilecek oyuncuları sahaya atmasıyla beraber işte Muçi, Gezal, Raşitsa gibi oyuncularla biraz daha üretkenliği artırmak istedi. Maça belki biraz daha böyle cesur başlayabilirdi. Buradan değerlendirebiliriz. Buradan da eleştirebiliriz. Şuradan da bakalım istersen. Ya çünkü tamam, savunmayı toparlamış olabilirsiniz ama sezona baktığınızda artık kaybedecek bir şeyiniz yok. Ve oyun anlamında sanki biraz daha cesur olabilirsiniz gibi geliyor bana. Yani orada biraz daha bunu mesela sezon başında bir oyun planı belirleyip Santos gelseydi ve ben bu oyun planıyla hedefim şampiyonluk diye masaya koysaydı kabul edilebilir bir gerekçe olarak belki sezona devam edilebilirdi. Ama sezon ortasında geldikten sonra Beşiktaş'ın da kaybedeceği bir durumda söz konusu değil. Yani şu an neredeyse 30 puan fark oldu değil mi? baktığında.
Neredeyse doğru. 29 puan fark var şu anda. Evet.
Yani buradan zaten kaybedecek bir şeyiniz yok ve kendi açıklamalarına paralel olarak da konuşuyorum. Beşiktaş işte topa hakim olur. Beşiktaş gibi takımlar topa hakimiyetini devam ettirir oyunda gibi açıklamaları sebebiyle artık Galatasaray derbisinde de bu vitrin ve buna bağlı olarak bir oyun planı sahaya yansıtmasını beklerdim. Biraz daha bekleyen değil, kendi evinde hücum eden bir Beşiktaş olmasını beklerdim açıkçası. Ama erken gelen gol de tabii planları da alt üst etmiş olabilir. Çünkü çok hiç beklenmedik
çok
bir anda.
Çok beklenmedik. Ya maça bir anda geride başladı.
Aynen öyle. Bir anda maç 1-0 başladı yani. O yüzden orada planlar da biraz değişmiş olabilir.
Doğru.
Motivasyonunu düşürmüş olabilir.
Motivasyonu da düşürür.
Yani oradaki o oyuncuların derbiyle beraber bir çıkış yakalaması fikrini de orada bir anda bitirmiş olabilir. O anlamda motivasyonu bitirmiş olabilir. Eğer derbi galibiyetini alsaydı hatırlarsın geçen sene yine kötü giden bir Beşiktaş vardı ama o 10 kişi alınan Fenerbahçe'ye karşı o 4 gollü galibiyet. 4 gollü. Daha sonrasında Şenol Güneş'le beraber o seriyi yakalamasına fırsat vermişti Beşiktaş için. Böyle bir maç olabilirdi. Yani şampiyonluğa oynayan bir Galatasaray'ı evinde mağlup ederek, oyun anlamında da üstün bir oyunla mağlup ederek yoluna devam etmek sezonun geri kalanı için biraz daha motivasyonu artırabilirdi ki gerçekçi hedef olarak Türkiye Kupası kaldığı için oraya da biraz daha motivasyonu sağlayabilirdi bu galibiyet bence.
Dün Santos'un bir açıklamasına dikkat ettim. Karşılaşmadan sonra özellikle galiba basın toplantısında geldi bu soru. Semih'in ileri uçta oynamasına dair neden bugün sol çizgideydi de en ileride değildi diye. Semih'in orada biraz stoperlerle boğuşmakta zannediyorum zorlandığını. Daha sonra maç içerisinde aslında forvette başlayıp sonra maç içerisinde sol çizgiye yani Cenk'le yer değiştirdiğini söyledi. Orada tabii Galatasaray'ın savunmacılarıyla baş etmek gerçekten kolay değil. Yani
evet.
Dediğin gibi Sanchez yine hep aynı standardın üzerinde oynuyor. Nelson işte Abdülkerim sakatlandığından beri zaten hep o da iyi bir
doğru
performans veriyor. Kaan zaten sağ bekte belki biraz mecburi oynuyor ama oynuyor. Yani Kaan o da sonuçta.
Evet.
Dolayısıyla orada biraz Semih de boğuşmakta zorlandı yani. Ve sen söylerken ben de Semih'ten konu açmayı beklerken Semih'in bu sezonki maç geçmişine baktım. Hani dedin ya Santos sezon başında gelseydi ve işte benim oyun planım bu olacak. Ve ben bu oyun planıyla şampiyon yapacağım ve işte şöyle şöyle oyunculara ihtiyacım var gibi bir planlama olsaydı dedin. Orada Beşiktaş'ın aslında yine sezon başından beri konuştuğumuz o durumu aklıma geldi. Yani bu sezon o kadar çok yola girdi ki Beşiktaş.
Evet.
Yani hoca değiştirdi, başkan değiştirdi, işte sürekli bir şeyler değişti. Oyuncular kadro dışı kaldı, onları gönderdi. Yenisi gelecek mi derken son gün iki tane çok önemli transfer yapıldı ve Semih'in oynadığı maçlara bakıyorum şu anda. Önümde açık olan istatistik o. 14 Ağustos'ta Karagümrük'e karşı 14 dakika oynuyor.
Evet.
5 Kasım'da bir sonraki forma şansı bulduğu maç 5 Kasım'da.
Evet.
Sonra orada da 6 dakika oynuyor. 26 Kasım'da 1 dakika oynuyor. Sonraki forma şansı bulduğu maç 1 ay sonra orada 71 dakika ve sonra da formayı bırakmıyor. Yani aslında
evet,
Aralık ayından beri oynayan bir Semih var.
Evet.
Biraz daha fazla belki oynasa yani o yolları sezonun başında erkenden keşfeden bir Beşiktaş olsa onu demeye çalışıyorum. Belki de her şey çok daha farklı olabilirdi Beşiktaş.
Ve biraz önce sen de söyledin ya bu kadar teknik direktör değişimi. Geçtiğimiz haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Necip Uysal biliyorsun Sokrates
evet,
YouTube
izledim
kanalına Mehmet Demirkol'a bir röportaj verdi.
Evet.
Ya bu kadar değişim hiçbir zaman faydalı değil takım için. Yani oyuncular için de. Tabii ki de yani bir teknik direktör geliyor. Ağır antrenman yaptırabilir. Diğeri evet, biraz daha temposu düşük olabilir. Oyun planı farklı olabilir. Beklentiler değişik olabilir. Oyun içindeki o beklentiler değişik olabilir. O yüzden bunlara oyuncuların bu kadar kısa süre içinde bu kadar değişim yaşanmışken çok kısa sürede reaksiyon vermeleri de zor.
Çok zor.
Dalgalı bir sezon olması kaçınılmaz. Ve Beşiktaş'ın durumunu da özetleyen bir açıklama oldu bence. Yani 5 teknik direktör değişimi ve sonunda belki şimdi biraz daha Santos'la ne kadar ama o da istikrar yakalamış bir Beşiktaş.
En azından yani bu kötü geçen sezon içerisinde belli bir hedefleri var en azından.
Evet.
Ligde ilk 4 içerisine girebilmek 3 ve 4. sıradan birini almaya çalışacak bundan sonra Beşiktaş. Bir de en önemlisi tabii Türkiye Kupası var
evet,
en azından ellerinde. Yani en azından böyle bir sezonda bile zirveden 29 puan uzaklaştığı bir sezonda bile Beşiktaş'ın
evet,
en azından artık bir hedefi var.
Aynen öyle.
Bu da çok acayip yani gerçekten.
Yeni transferler dedin. Muçi çok fazla etkin değildi. Hmm. El Musrati'nin tamamen kafasının golde kaldığını düşünüyorum tüm maç boyunca.
Değil mi? Evet, ben de onu hissettim.
Çok ne bileyim pas kalitesi olsun. Hmm. Ne bileyim oyun içindeki o pozisyon veya geçişlerdeki o eksikliği biraz golde kalmış gibi hissettirdi bana. Onun dışında bir de Galatasaray maçı kazandı. Evet. Ama belki de Beşiktaş için bir fırsat da kaçmış olabilir. Çünkü iyi bir Galatasaray da yoktu baktığımda sahaya.
Bence de.
Yani Icardi çok fazla
son haftalarda formsuz.
Evet, yani derbide de çok fazla hissedilmedi varlığı. Sadece kanatlarda Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu ikilisi etkin olmaya çalıştı. Mertens'in çabası var. Onun dışında çok fazla bir hücum olarak en azından bir üretkenliği yine o noktaya
evet,
gelelim.
Aynen öyle. İlk cümlen oydu. Üretken evet. Değildi. Bence dün akşam da öyle değildi.
Yine o yüzden Beşiktaş için de bir bence fırsattı,
fırsattı
bu. O da kaçmış oldu.
Tabii Galatasaray da yorgun bir yandan, onu da hesaba evet. katmak lazım. Ve son zamanlarda, son iki haftada iki kupadan elendi. Hiç evet. de beklemediği şekillerde elendi üstelik. Yani Türkiye Kupası da yine hedeflerden bir tanesiydi. İşte Avrupa'da da Sparta Prag ilk maçtaki avantajına devam eder, biz yolumuza devam ederiz diye bakıyorlardı. Hem mental hem de fiziksel olarak çok ciddi bir yorgunluk demek bu aslında. Kolay
o,
değil yani.
Hem o hem de güzel bir noktaya değindin. Şimdi önlerinde de Beşiktaş'ın mesela örnek vardı. Yani çok kısa bir süre önce mesela Karagümrük Galatasaray'a karşı hem de deplasmanda, yani burada
evet.
nasıl oynanması gerektiğini gösterdi ve mağlup etti. Kupadan eledi Galatasaray'ı. Sparta Prag örneği var.
Aynı şekilde.
Ama işte Karagümrük maçı belki hani kenarda tutalım, ama Sparta Prag temposuna Beşiktaş zaten yetişebilir mi? O soru işareti şu an
çok
tabii. Öyle bir durum da var tabii. Yani o biraz önce dediğimiz gibi beklentileri karşılayabilir mi oyuncular? O tempolara, o maç içindeki o Galatasaray'ı koşturma tırnak içinde durumunu yapabilir mi? Yapamadı da zaten.
Evet. Akşam. Peki o zaman şunu sorayım sana, ne diyeceksin merak ediyorum. Şimdi hep bizim ligimizde çok konuşulur bu nedense, ama Manchester City'ler, Liverpool'lar, Real Madrid'ler için pek konuşulmaz, ama hani sanki dünyada, Avrupa'da tek bu kadar maç oynayan takımlar bizim takımlarımızmış gibi konuşulur. İşte çok fazla maç oynayan takımların çok yoruldu. Evet, yorulurlar evet. zaten, bu bir gerçek, ama ligdeki performansların da etkileneceği söylenir. Şimdi Galatasaray'ın önünde artık tek bir hedef var. Fenerbahçe'nin önünde de iki hedef var ve
evet.
o ikinci hedefi de rakibi zor bir rakip. İlerlemesi çok da aşırı kolay görünmüyor en azından şimdilik. Evet. Bakalım Perşembe günü ne olacak, ama Fenerbahçe'nin fikstür yoğunluğu, Galatasaray'ın biraz daha fikstür rahatlığı var gibi duruyor. En azından görünen o. Şampiyonluk yarışını nasıl etkiler ya da etkiler mi, ne diyeceksin bilmiyorum.
Yani bu genelde etkiliyor bizim, biliyorsun. Yani Avrupa'ya katılan takımlarımızın yoluna en azından çeyrek finale kadar devam ettiği durumlarda.
Evet.
Maalesef orada bir tempo düşüklüğü oluyor. Burada herhalde antrenman kalitesinden mi bilmiyorum açıkçası. Ama ya bu transfer edilen oyuncular da, mesela Fenerbahçe örneğinden devam edelim. İşte Dzeko geçen sene Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Evet.
Aynen öyle.
İşte Tadic yıllardır Ajax'la en üst düzeyde oynuyordu. İşte Fred Manchester United'la en üst seviyede zaten oynuyordu.
Tabii.
Yani gelen oyuncular zaten bu tempolara alışkın oyuncular. O evet. zaman bizim antrenman kalitemizde mi problem var? Bu ortaya çıkıyor. Yani bu yüklemeleri Avrupa'dan gelen oyuncular daha öncesinde alıyordu. Ve şimdi bu sene, hadi daha tabii belli değil de ne olacağı. Geçen senelerden hadi konuşalım. Aynı şekilde yine o gelen oyuncular sonuçta Avrupa'da bu tip çalışmalara alışkın oyuncular. Buraya gelince, Türkiye'ye gelince orada bir düşme yaşanmasının sebebi herhalde antrenman
belki
kalitemiz bizim.
Ben de aynı fikirdeyim seninle.
Çünkü örneklerle bunu destekleyelim. Avrupa'ya giden oyunculardan örneğin benim en aklıma gelen Ozan Tufan Premier Lig'e transfer olduğunda oradaki antrenman kalitesinin ne kadar değişik olduğunu ve sahanın içinde nefes alamayacak duruma geldiğinden bahsediyordu mesela. Evet.
Peki
veya
hemen
tempodan
araya,
işte.
Hemen araya gireceğim.
Tabii.
Bundan yaklaşık iki hafta önceydi galiba. Hull City'nin oyuncusu, bu Acun Ilıcalı'nın da çok övdüğü Jake Fusion evet. diye bir oyuncusu var evet. ya. Onun golünde dikkat ettin mi Ozan'ın presini? İnanılmaz bir pres gücü kazanmış. O bir sene, bir buçuk sene önce çok canı yanan, neredeyse canı yanarak söyleyen evet. Ozan'dan hiç eser kalmamış. Artık inanılmaz bir pres yapıyor. Orada topu, evet, kazanan Ozan ve golün hazırlanmasında bir emeği var. Hani 1,5-2 sene sonra adapte olup fiziksel olarak kendini oraya adapte etmiş. Onu söylemek istedim. Lütfen,
evet, evet. Alışmıştır tabii. Aynen öyle. Yani herhalde bizim Ozan antrenman kalitemiz ve maç tempomuz da bence yani. Hmm. Maç tempomuz da çok düşük. Oyunun topun oyunda kaldığı süremiz de çok düşük. Bunlar hepsi etmen. Yani sadece, doğru, antrenmana bağlamayalım. Hı-hı. Ya oyun içinde de bizim eksikliğimiz var.
Evet.
Yani işte
o bahsettiğim profildeki isimler dünyada hep işte önemli takımlarda oynamış, kupalar kazanmış oyuncuların birçoğu da zaten ilk birkaç hafta Süper Lig'de çok ciddi efor sarf ediyorlar. Hı-hı. Hep en ileriyle, en ciddi eforuyla sahada oluyorlar. Aha. Ama bir yerden sonra da mesela kendilerini atmaya da başlıyorlar. Bu bir gerçek.
Evet.
Yani buradaki hakem kararlarının bir miktar daha kolay çalındığını da gören oyuncular maalesef böyle bir yola da başvuruyor. Evet, bu da bir gerçek.
Senin dediğin de bir etmen. Ya bu etmenleri sıralayabiliriz. Sadece antrenman kalitesine bağlamayalım. Burada
tabii. Hepsi bir arada yani.
Hepsi bir arada tabii ki. Bunların hepsinin kombinasyonu. Dolayısıyla bizim ligin burada da işte biraz daha kalitesinin elbette ki Avrupa'nın 5 büyük ligine göre biraz daha düşük olmasının sebebi.
Doğru.
Avrupa'yı da etkiliyor. Daha sonrasındaki işte biraz çeyrek final yaptığı zaman takımlarımızın, hı-hı, işte lig yarışındaki düşüşlerine de neden oluyor. Bunlar hep gördüğümüz şeyler biliyorsun yani.
Doğru.
Yani Beşiktaş'ın mesela işte Şampiyonlar Ligi'nden namağlup çıktığı sene devamında şampiyon olmuş muydu? Hayır galiba, değil mi?
Ben de öyle hatırlıyorum.
İkinci yıldı sanırım, hı-hı, zaten üst üste gittikten sonra ikinci yıl namağlup çıktı. Hı-hı. Daha sonrasında o sene şampiyon,
evet,
olamadı mesela.
Doğru. Hı-hı.
İşte bu örnekleri sıralayabiliriz, tabii, daha çok.
Şimdi ligin kalitesi dedik, Avrupa ile kıyasladık. Hafta sonu bir de tabii yayın ihalesi de belli oldu.
Evet.
Yaşanan süreç bir tarafa. Yani onun daha konuşulacak çok noktası var. Biz burada geçen hafta Emin Çağlar'la da biraz sohbet etme şansı bulduk. Aha. Yine spor merkezinde. İstersen Avrupa'daki sıralamamıza bakalım.
Olur.
Şöyle bir istatistik var. İngiltere Premier Lig şu anda Avrupa'da 1 numara, 1 milyar 900 milyon euroluk bir geliri var. Almanya Bundesliga 1 milyar 8 milyon, İspanya La Liga 900 milyon, Serie A 840 ve Fransa 582 milyon. Ve şöyle Türkiye'deki durumda 168 milyon euro ve Avrupa ülkeleri arasında 6. sıraya geçiyor. Böylece yerleşiyor Türkiye, Portekiz, Hollanda ve Belçika'yı da geride bırakarak. Ne bilmiyorum yani, ne dersin? Nereden yaklaşacağız buraya? Yani
yaklaşalım ama 5 büyük lige yaklaşamayız. Yani o rakamlara ulaşamayız.
Ben.
Yani şöyle Premier Lig'den yine örnek verelim. Championship'ten, yani İngiltere'nin 2. liginden en üst ligine çıkan takım 100 milyon,
evet,
euro diyelim, hadi orada pound, ama 100 milyon euronun üstünde bir ayak bastı parası alıyor sadece, evet, Premier Lig için.
Hı-hı.
O yüzden bizim takımlarımızın oraya ulaşma imkanı yok. Bu sene mesela şimdi Eyüpspor çıkacak. Eyüpspor'un 100 milyon euro aldığını düşünsene.
Yani 10 milyon euro bile en azından, yani hani ayak bastı parası olarak söylüyorum, o bile.
Zaten o yüzden bu kavgaların sebebi niye?
Evet.
İşin ucunda maddiyat var. Yani her sene sadece bir takımımız, ki o da son 2-3 senedir anca zar zor oldu bu sene. Hı-hı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik bile.
Evet.
Her sene zaten bir takım maksimum gidebiliyor. İkinci takım belki zor zor, zar zor playoff'tan, o da en son ne zaman oldu? Fenerbahçe ile Beşiktaş bir arada gitmişti en son işte.
Çok oldu.
Bayağı oldu.
Evet.
Bizim ligimizden eğer 2-3 takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılabilse ve oradan gelen payı alıp devam edebilse hayatına, belki ligde de bu kadar tartışma, saha dışı tartışmalar çıkmayacak. Problem hep maddiyat. Şimdi Galatasaray mesela, bu Fenerbahçe de aynı şekilde, hı-hı, yatırım yaptı. Şampiyon olamazsa, Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse, oradan gelecek parayı alamazsa, bu bir eksi de demek. Tabii. Her iki takım içinde.
Ki zaten zor durumdalar. İyice daha da zor durumda.
Aynen öyle.
Gidecekler.
Problem bu yani.
Doğru. Yani bir
o
de
yüzden o yayın ihalesinde biz oralara zaten
gelemeyiz.
Ulaşamıyoruz. Hı-hı. Ulaşamadığımız için de işte problem.
Zaten biz 6. sıradayız ama şöyle de bir şey var. Hemen üzerimizdeki Fransa bizim neredeyse 5 katımız.
Evet.
Yani 4-4,5-5 katımız. Yani Fransa'nın 582 milyon euroluk, evet, bir bedeli var. Yani biz daha 100 milyonları yeni yeni işte geçiyoruz ki hani zaten son yıllarda da yaşanan durum ortadayken. Evet. Yani bir de şöyle de bir durum var, onu da ekleyeceğim. Ben Portekiz, Hollanda ve Belçika, yani işte hep bu Sayın Başkan Büyükekşi'nin son bir senedir söylediği marka değeri durumunu düşündüğümüz zaman, yani evet yayın ihalesi tabii ki çok önemli bir kıstas, önemli bir seviye. Hı hı. Ama yani şu da bir gerçek, Portekiz, Hollanda ve Belçika'da daha keyifli futbol oynanıyor.
Evet.
Bizim tabii ki yayın gelirlerimizi arttırmak gibi yükümlülüklerimiz olmalı, hedeflerimiz olmalı ama eğer marka geliri ise ulaşmak istediğimiz hedef, biraz daha fazla yol gitmemiz gerekiyor ve çok doğru çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Aynen öyle.
Süremizin de sonuna gelmişiz. Numan çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Sağlık. İyi akşamlar. Hoşçakal.